Ayrım 17, Canavar, Peter Benchley, sayfa 181. Onlar beni iş yapmaya zorluyorlar diye düşündü emektar denizci. Bana yem atıyorlar ve sanki aç bir balık ibişim gibi beni kışkırtıyorlar. Benim bir kuramım var diyen Talia açıkladı. Çoğu kuram kadar iyi ve hatta bazılarından daha da iyi olabilir. Geçen yüzyılın ortalarına kadar kimse tam olarak Architeutisler ya da herhangi bir tür dev mürekkep balığının varlığına inanmıyordu. Birkaç kez görülmüş olmaları onları gören denizcilerin aklını kaçırmış oluşuna bağlanıyordu. 1870'lerde birdenbire bir dizi dev canavar görülmesi, onların kıyılara vuruşu ve hatta teknelere saldırıları başladı. Ve Darling o sırada olanları ben de okumuştum dedi. Evet, sorun şu ki tarihte ilk kez dev mürekkep balıklarını birçok tanık görüyor, insanlar onların varoluşuna inanmaya başlıyorlardı. Sonra olaylar bir kez daha durup 900'lü yılların başına kadar yinelenmedi. Yüzyılımızın başında gene dev mürekkep balıkları görüldü, kıyılara vurdular. Ben burada bir ritim, bir düzen olup olmadığını merak ettim. Ve tüm olayları bilgisayara verirken ayrıca oluşan ana iklim olaylarını, akıntılardaki değişmeleri de makineye yükledim. Olayın mantığı ile nedenini bulmasını istediğim bilgisayarın yanıtı, dev canavarların görülüşü ve kıyılara vuruşunu Labrador akıntısının, tüm Atlas Okyanusu kıyılarını süpüren o büyük su hunisinin devirli değişmeleri ile çakışması şeklinde oldu. İşte bu devirlerin çoğunda Architeutisler canlı ve ölü olarak kesinlikle görülmezler. Ancak değişmenin ilk yıllarında nedeni ne olursa olsun ben bilemiyorum ama bu neden suyun sıcaklığı, besinlerin azalması ya da başka bir şey olabilir, canavar ortaya çıkmaktadır. Değişimin devirleri kaç yıl aralıklıdır? 30 yıl. Son devir ne zaman başladı diye sorarken Darling alacağı yanıtı biliyordu. 1960'lı yılların başlarında ve bu devir 62'ye kadar sürdü. Anlıyorum. Evet diyen Tali konuşmasını sürdürdü. Görüyoruz onlar şimdi gene ortaya çıktı çünkü zamanı geldi. Ancak gerçek şu ki sana bu konuda bir cildi dolduracak kadar bilgi ve belge verebilirim. Ama neden bu böyledir söyleyemem. Bazı bilim adamları Architeutis'in sıcak su akıntılarına takılıp oksijen yokluğundan boğulduğunu ve kıyılara vurduğunu öne sürerler. Diğerleri soğuk akıntılarının onları alıp götürdüğünü, akıntıda suyun sıcaklığının -10 santigrat dereceye düştüğünü ve bunun da ölümlerine neden olduğunu söylerler. Ancak gerçek nedeni kimse bilmiyor. Darling bu adam dev mürekkep balıklarına aşık diye düşündü. Ve doktor, bütün bunlar pek ilginç şeyler ama canavarın neden birdenbire insanları yemeye başladığını açıklamıyor dedi. Oysa açıklıyor diyen Tali öne eğilerek konuştu. Architeutis için bizler rastlantısal beslenen yaratıklar diyebiliriz. Kazayla beslenir ve orada hangi hayvan varsa onu yerler. Normal besinleri, ben karınlarına baktım, köpek balığı, tırpana balığı ile öteki büyük balıklardır. Devirli akıntı değişmelerinin onları normal olarak yaşadıkları 300 ile 900 metre derinlikten yukarılara çıkardığını söyleyelim. Ve diyelim ki bu durumda her zamanki besinleri ortadan yok olsun. Bu durumda bilirsiniz kaptan, bildiğim kadarıyla Bermuda'nın tüm balıkları avlanıp bitirilmiş durumda. Artık dev canavarın ne bulursa onu yediğini söyleyebiliriz. Bir tüfeğin ateşlenişi gibi keskin bir çat sesi duyuldu ve bir şey Darling'in yüzünün yanından uçup gitti. Osborne Manning romunu karıştırmak üzere kullandığı plastik çubuğu parmaklarının arasında o denli sıkmıştı ki çubuk kırılıp elinden fırlamıştı. ''Adam üzgünüm, beni bağışlayın.'' dedi. Tali, ''Ah evet, öyle konuştuğum için asıl ben üzgünüm.'' diye konuştu. ''Doktor.'' diyerek söze başlayan Darling biraz duraladıktan sonra konuşmasını sürdürdü. ''Hiç söz konusu etmediğiniz bir şey var. O da doğanın bir numaralı kuralı olan denge.'' Denizdeki iri ayı balıklarının sayısı çok artarsa beyaz balinalar onlara saldırır ve azaltırlar. İnsan sayısı çok artarsa kara ölüm gibi veba salgınları yaşanır. Bana göre bu canavarın şurada bulunuşu doğanın düzeninin bozulmuş olmasından ileri gelmektedir. Bu neden böyle? Benim bu konuda da bir kuramım var diyen Talley açıkladı. Doğanın düzeni kendiliğinden bozulmuş değil, insanlar tarafından altüst edilmiş durumda. Architeutis'le beslenen tek hayvan ispermeçet balinasıdır. İnsanlar sürgüt ispermeçet balinalarını öldürüyorlar. Öyle ki daha şimdiden denizlerde bu tür balinalar hemen hemen bitti. İşte bu yüzden giderek daha çok dev mürekkep balığı kurtuluyor ve ortada görülmeye başlıyor. Burada bile görüldüler. Siz birden daha fazla dev canavar olduğunu mu söylüyorsunuz? Onu bilemem çünkü burada birden çok dev mürekkep balığını besleyecek kadar bol besin bulunmuyor. Ancak yanılıyor da olabilirim. Darling'in aklına daha pek çok soru gelmeye, birçok kuram kafasında birleşmeye başlıyordu. Birdenbire yemi aldığını sezinledi. Talley'nin kendisine attığı olta iğnesinden kurtulmak üzere gerilemeye çalıştı. Saatine bakıyor gibi yapıp iskemlesini masadan geriye doğru itti. ''Saat geç oldu, sabah erken kalkmak zorundayım.'' dedi. ''Ah kaptan!'' diyen Talley ekledi. ''Bu şey, bu hayvan yakalanabilir.'' Darling başını salladı. ''Şu ana dek kimse bunu başaramadı.'' diye konuştu. Evet, gerçekten canlı olarak bir Architeutis yakalanmadı. Sizi o hayvanı yakalayabiliriz demeye iten nedenle? Yakalayabileceğimizi biliyorum. Tanrı adına siz niçin bunu yapmak istiyorsunuz? Talley yeniden konuşmaya başladı. Niçin mi? Aslında neden olmasın demek gerekir. O öyle benzersiz, öyle. Manning bilim adamının sözünü keserek, Kaptan Darling bu canavar, benim çocuklarımı öldürdü, tüm çocuklarımı elimden aldı ve yaşamımı yıkıma uğrattı. Karım da yıkıldı, o günden beri ilaçla ayakta duruyor ve intihar etmeye bile kalkıştı. Bay Manning diyen emektar denizci konuşmasını şöyle sürdürdü. Canavar yalnızca bir hayvan, o aynı zamanda akıllı bir yaratık. Doktor Talley bana anlattı ve ben inanıyorum ki o canavar bir tür öfkelenmeyi ve öç almayı biliyor. Ben de öç alma denen olaya inanıyorum. İnanın bana, ben de öç almanın ne demek olduğunu biliyorum. O yalnızca bir hayvan. Bir hayvandan öç alamazsınız. Ben alabilirim. Ama neden? Ne yararı olacak ki? Hiç değilse yapabildiğim bir şey olur. Siz benim oturup yazgı buymuş ne yapalım dememi mi istersiniz? Ben onu yapacak tiplerden değilim. O canavarı öldüreceğim. Hayır, öldüremeyeceksiniz. Bunu yapmakla yalnızca... Talley lafa karıştı. Kaptan, bu işi başarabiliriz. Hayvanı yakalayabiliriz. Evet, siz öyle diyorsanız öyledir doktor. Ama beni bu işin dışında bırakın lütfen. Manning sordu. Bir günlük tekne kiralama bedeli olarak ne kadar para alıyorsunuz? Ben tekne kiralamam. Ne kadar para alıyorsunuz? İşte bu böyle diye düşündü Darling. Buraya hiç gelmemeliydim. Ama sonunda $1000 diyerek yanıtladı. Ben size $5000 artı masraflarınızı ödeyeceğim kaptan. Bir dakika süreyle Darling yanıt veremeyince Talley konuştu. Bu yalnızca kişisel bir şey değil kaptan. Bilim adına bu hayvan kesin olarak yakalanmalı. Niçin? Neden gitmesi için onu bırakmıyorsunuz? Çünkü toplantıda siz bir noktada daha yanılmıştınız. Canavar durmayacak, insanları öldürmeyi sürdürecek. 5 dakika önce söyledikleriniz bir kuramdı doktor. Şimdi gerçek oldu öyle mi? Bir olasılık diyen Talley kaptanın karşı çıkışını benimsiyordu. Ekledi. Eğer yeterli bir besin kaynağı bulmuşsa hayvanın gitmesi için ortada bir neden göremiyorum ve onu durduracak hiçbir canlının varlığına inanmıyorum. Evet, ben de inanmıyorum. Yerime başka birisini bulun. Sizden başka kimse yok diyen Manning sözünü sürdürdü. Bir de ahmak doktor St. John var kuşkusuz. Söze karışan Talley, onun ana planıyla yani okyanusa patlayan maddeler atmakla insanın Architeutis'i yakalayabileceğine inanılabilir mi? O plan bütünüyle saçma, kör bir kişinin blöfü gibi. Darling omuzlarını silkti. Her ne olursa olsun Doktor St. John adını gazetelere geçirtecektir. Bakın Bay Manning, siz bütün o paranızla başka birini, benden daha uzman bir kişiyi tutabilir, gerekirse buraya gemi de getirebilirsiniz dedi. O durumu denemediğimi düşünmeyin. Yerel denizcilerle çalışmak istediğimi mi sanıyorsunuz? Ben adalıları tanırım. Konuşmasını kesen Osborne Manning dirseklerini masanın üzerine koydu ve Darling'e doğru eğildi. Alçak sesle ama sanki bağırır bir ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Benim burada 10 yıldan beri bir evim var. Küçük adaları ve orada yaşayan insanların beynini bilirim. Sizlerin nasıl çalım sattığınızı ve bağımsızlığınızla nasıl övündüğünüzün farkındayım. Yabancılar için ne düşündüğünüzü de biliyorum. Ve eğer ilgileniyorsanız söyleyeyim, ben de öteki zengin Amerikalı piçlerden biriyim. Tully bu sözlerden rahatsız olmuş gibiydi. Kaptan Darling arkasına dayanarak Manning'e hitap etti. Sizin pek özel bir konuşma şekliniz var. Ben bu oyundan bıktım kaptan. İşte söyleyeceklerim şunlar. Evet, bir tekne kiralayabilirdim. Yaşadığım yerde buraya gelmek için canını verecek denizciler var. Ama sizin katır inatlı yönetiminizin ortaya çıkaracağı pek çok kural ve engel de var. Birçok özel iznin alınması, harç ve vergilerin ödenmesi gerekiyor ki tamamlanması aylar sürer. Bu da yerel bir insanı sizi kullanmam gerekiyor demektir. Siz en iyisisiniz gördüğüm kadarıyla. Yalnız ortada bir sorun var, o da para. Ben buraya aklımda bir ücret saptayarak gelmedim. Şu halde siz söyleyin, bu iş için istediğiniz ücret nedir kaptan? Darling bir an karşısındaki adama baktı, sonra olayı nasıl gördüğümü söyleyeyim mi Bay Manning? Siz zenginsiniz ve Amerikalısınız ama ben size karşıt değilim. Gene de paranızın çocuklarınızı geri getireceğini size ne düşündürüyor? Para onları geri getirmeyecektir. Kendinize huzuru parayla satın alamazsınız dedi. Bir kez denemem gerekiyor kaptan. Tamam diyen Darling ekledi. Siz kartlarınızı açtınız, şimdi sıra bende. Tekneme yatırdığım 250 bin dolarlık sermayem var. Kuşkusuz sizin paranızı alıp kullanabilirdim. Ama sahibi olduğum diğer tek şey şu giysilerin içinde duruyor. Eğer o şeyi yitirirsem kalanların değeri sıfır olur. Ayağa kalkıp sözlerini tamamladı. Önerinize çok teşekkür ederim. Ancak yanıtım hayır olacaktır. Başıyla Tully'yi selamladı ve dışarıya doğru yürüdü. Manning arkasından seslendi. Önerimi düşünün kaptan. Darling gidince Tully içkisini bitirdi. İçini çekip konuştu. Şunu demem gerekir ki Osborne, siz... Bana nasıl iş yapacağımı söyleme Tully diyen Manning ekledi. Çekicilik burada iş görmeyecekti. Darling ve ben birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizden hoşlanmayabiliriz ama bir diğerimizi anlıyoruz. Suskun Manning daha sonra ödemek için hesabı Shirley'den istedi. Tully öfkeliydi. Durum böyle olmayabilirdi. Şu ana değin her şey öyle iyi gitmişti ki. Manning'den boş bir çek almış, kendi tutkularını Manning'inkilerle yoğurmuş ve ortak bir amaç oluşturmuştu. Artık işi için en iyi, en yeni ve en ayrıntılı donanımları satın alabilirdi. Ve hepsinin ötesinde Tully'nin bir planı vardı. Ama şimdi sonuç olarak istediği ayrıntılı makinesindeki son dişli çark elde bulunmuyordu. Cesaretini yitirdiğini Manning'den saklamalıydı. Aksi takdirde durumu bulaşıcı olabilirdi. Eğer adam verdiği çeki iptal ederse, 30 yıllık araştırmaları, umutları ve düşleri buharlaşıp havaya uçacaktı. Park yerine varana kadar konuşmadılar. Orada Manning, Darling hakkında ne biliyorsun diye sordu. Yalnızca iyi ününü, o çevrede konusunda en iyi olan denizcidir. Hayır, onu demiyorum. Kişisel olarak Kaptan Darling hakkında ne biliyorsun?
Hiçbir şey.
O halde çevreyi araştır bakalım, ne öğreneceksin? Düşmanı olmayan kişi yoktur. Darling'in düşmanlarını bul. Onlara para saç. Öğrenilecek her şeyi, pislikleri, dedikoduları, yalanları ve söylentileri öğrenmek istediğini söyle. İşe balıkçılardan başla. Burası küçük toplumu barındıran bir yer. İşi ve parası olmayan kişilerle konuş. Sanırım onlar aktörlerden daha kötüdür. Bir rakibi yıkıma uğratma şansını elde etmek için kendi analarını bile satabilirler.
Darling'i yıkıma uğratmayı mı istiyorsun? Niçin?
Hayır, onu yıkmak değil, kontrol altında tutmak istiyorum. Ancak bunun için bilinecek ne varsa bilmeliyim. Eskiden beri bilinir Tully. Bilgi kişiye güç sağlar. Ben de sabahleyin kentin merkezine inip bazı kişilerle konuşacak ve parayla bilgi toplamaya çalışacağım.
Onlarla ne hakkında konuşacaksın?
Darling'in zayıflıkları, sorunlu olduğu noktaları, hep bilinen bir başka şey daha. Herkesin bir fiyatı vardır. Bütün yapacağımız Darling'in fiyatını bulmak olacak. Sonra adam bizimdir.
Darling eve döndüğünde karısı Charlotte mutfakta onu bekliyordu. Emektar denizci akşamki konuşma hakkında her şeyi anlatıp bitirince karısı onu öpüp "Seninle gurur duyuyorum" dedi.
Günde 5.000 dolar diyen Darling omuzlarını silkerek konuşmasını sürdürdü. Bu işte 10 gün, belki de daha uzun süre çalışabilirdim.
Evet ama sonra?
Darling bir kolunu karısının omuzuna doladı. Sen bana görkemli bir cenaze töreni yaptırabilirdin dedi.
Charlotte espriye gülmedi. Başını kaldırıp kocasına bakarak konuştu.
Yalnızca bana verdiğin sözü anımsa William, yitirecek bir şeyi olmayan kişilerle başını derde sokma.
17. ayrımın sonu. Sayfa 189.